إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, İbrahim suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle kullarının namaz kılmalarını ve kendilerine verilmiş olan rızıklardan infakta bulunmalarını emretmiş Peygamberimize bu şekilde kullarıma söyle namazlarını kılsınlar. Ve verdiklerimizden de infak etsinler. Buyurduktan sonra o namaz kılacakları, önünde eğilecekleri, rükû edecekleri, secde edecekleri Allah hiç kimsenin önünde eğmedikleri boyunlarını önünde eğecekleri Allah kimdir? O ki gökleri ve yeri yaratan ve her şeyi size boyun eğdirendir. Geceyi de gündüzü de size boyun eğdirdi. Gece olmasaydı, gündüz olmasaydı ne yapacaktınız? Denizleri size boyun eğdirdi. Denizler eğer o koca gemileri taşımasaydı, kaldırma kuvveti olmasaydı ne yapacaktınız? Allah size hayvanları boyun eğdirdi. Sizi uzak mesafelere taşımaktadırlar. Allah size güneşi ve ayı boyun eğdirdi. Onlar sizin için vazife yapmaktadırlar. Bütün mahlukat size Allah'ın emri ile boyun eğmektedir ve sizin ihtiyacınızın karşılanmasını sağlamaktadır. O halde üzerinizde bu kadar hakkı olan Allah'a rükû etmek, secde etmek normal değil midir? Ve bu onun hakkı değil midir? Ana babamızın üzerimizde hakkı var. Bazı insanların üzerimizde hakları var. Ondan dolayı üzerimizde hakkı olanlara bazen teşekkür eder, bazen ellerini öperiz. Demek ki Allah Azze ve Celle insanı böyle bir fıtratta yarattı. Kendi üzerinde hakkı olanların hakkı olduğunu bilecek şekilde yarattı. Eğer buna rağmen böyle bir fıtratla yaratıldığımız halde Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere yaratıldığı halde yine de bazı insanlar nankörlük yapacak olurlarsa kıyamet gününde Allah'ı suçlayamayacaklar. Ya Rabbi, sen bizi böyle nankör yarattın. Biz de o yüzden sana karşı da nankörlük yaptık. Senin kullarına karşı da, anamıza, babamıza da, üzerimizde hakkı olan diğer insanlara da nankörlük yaptık. Çünkü sen bizi böyle yarattın diyemeyecekler. Allah'ı suçlayamayacaklar. Şeytan gibi konuşamayacaklar. Senin yüzünden böyle nankör olduk ya Rabbi diyemeyecekler. Çünkü aslında insan kendi üzerinde hakkı olanlara bile hürmet eder. Onları sever, sayar. Bu insan olmanın gereğidir. Böyle olmayanlar insanlığını kaybetmişlerdir. Allah kendisinin ne olduğunu anlatmak suretiyle, sizin üzerinizde bu kadar hakkım var, bana secde etmeniz gerekmez mi? Benim yolumda gerektiğinde malınızı harcamanız da gerekmez mi? İnsana bu mesaj verilmektedir. Ve Allah için secdenin layık olduğu anlatılmaktadır. Eğer Allah'a kulluk yapmayacak olurlarsa, o zaman nefislerine kulluk yapacaklar. Allah'a kulluk yapmayanlar, şeytana kulluk yapacaklar. Allah'a itaat etmeyenler, insanlara itaat edecekler. Onların kulları durumuna gelecekler. Bunlara ibadet etmek, bunlara kulluk yapmak mı daha güzeldir, Allah'a kulluk yapmak mı? Bunlar mı itaat edilmeye daha layıktır, Allah mı? İnsanlara mı itaat etmeliyiz, Allah'a mı? Şeytana mı itaat etmeliyiz, Allah'a mı? Yoksa nefsimize mi itaat etmeliyiz, Allah'a mı? Bu soruyu kolay bir soru zannediyorsunuz değil mi? Öyle kolay bir soru değil bu. Cevabı kolaydır da ona uymak zordur. Herkes bu soruya elbette Allah der. Şeytana mı itaat edeceğiz der ama şeytana itaat eder. İnsanlara mı itaat edeceğiz der, bal gibi de insanlara itaat eder. Nefsime mi itaat edeceğim? Allah nefse itaat edilmekten daha üstündür, nefisten daha üstündür, nefsi yaratan da Allah'tır der. Elbette Allah'a itaat etmeliyiz, nefsimize değil der ama sonra nefsine itaat eder. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَى Gördün mü o kimseyi? Onun bir tane ilahı var, o da onun nefsidir. Nefsinden başka hiçbir ilahı olmayan adamı gördün mü? Her ne kadar başka şeylere tapıyor gibi görünse de hakikatte nefsine tapmaktadır. Gördün mü onu? İnsanlar, evet Allah'ın üzerimizdeki hakları şöyledir, böyledir derler. Evet Allah'a itaat etmeliyiz derler. Ama sonra da kullara kulluk yaparlar. Çünkü kulları bu dünyada güçlü görürler. Onları güçlü gördükleri için Allah Azze ve Celle'nin gücünü, kudretini görmek istemedikleri için Allah'a değil insanlara itaat ederler. Lafa geldiğinde Allah'ın her şeye kudretinin yettiğine iman ettiklerini söylerler. Halbuki hiç de öyle değildir halleri. Hayatlarına bakarsanız kullara kulluk yaptıklarını görürsünüz. Allah'tan fersah fersah kaçtıklarını görürsünüz. Hani Allah üstündü? Hani kullara kulluk yapılmayacaktı? Kulların gücünü gözüyle görmektedir. Askerlerini, polislerini, hapishanesini gücüyle, onların gücünü gözüyle görmektedir. Ancak Allah'ın gücünü, kudretini tam olarak görememektedir. Çünkü bakmamaktadır. Bakmıyor ki görsün. Baksaydı görecekti. Görmüyor ki baksın. Görseydi bakacaktı. Bakacak bir göz istemedi ki Allah ona bakacak ve görecek bir göz nasip etsin. İstemeyene neden versin ki? Allah Azze ve Celle herkesin bildiği şu hakikatleri insanlara hatırlatıyor. Allah odur ki gökleri ve yeri yaratan, Allah odur ki güneşi ve ayı size boyun eğdiren, güneş ve ay eğer Allah'ın dediği gibi hareket etmeseydi, siz güneşi ve ayı kendinize boyun eğdirebilir miydiniz? Güneş ve ay Allah'ın dediği şekilde sürekli aynı yörüngede hareket etmeseydi, istikrar göstermeseydi, yeryüzünde bu kadar bitkiler, hayvanlar, insanlar yaşayabilir miydi? Güneş olmasaydı, şems ve kamer olmasaydı, oksijen olmasaydı, Allah Azze ve Celle'nin kainatta hayatı idame ettirmek için vermiş olduğu şu şeyler olmasaydı, bunlar da size boyun eğdirmeseydi, yaşamanız için uygun hale getirmeseydi, o zaman siz bunları kendinize uydurabilir miydiniz? Şu yediğiniz buğday var ya, ekmek yapıp da yediğiniz buğday, onun meydana gelebilmesi için bütün kainat yardımlaşmaktadır, biliyor musun? 150 milyon kilometre mesafedeki güneş buraya ışık göndermektedir, hem de ayarlı bir şekilde. Işığı da ayarlanmaktadır, ısısı da ayarlanmaktadır. Ayarı bozuluverseydi, o yüzden Kur'an şems ve kamer daibeyn olarak, sürekli aynı yörüngede olarak, aynı hareketleri yaparak size boyun eğdiler. Eğer değişseydi hareketleri, yörüngelerinden çıkıverselerdi, o zaman dünyada hayat diye bir şey kalmayacaktı. Biraz yaklaşıverseydi güneş ne olacaktınız? Ya da biraz uzaklaşıverseydi ne olacaktınız? Sürekli aynı yörüngesinde devam etmektedir. Bu Allah'ın kullarına olan rahmetini ifade etmektedir. Ama kullar bu rahmeti görmek için o gözle bakmamaktadır. Allah da hatırlatmaktadır. Kullara sorsanız, gökleri yeri kim yarattı? Allah derler. Şemsi kameri kim yarattı? Allah derler. Geceyi gündüzü kim arka arkaya getiriyor? Kim bu düzeni devam ettiriyor? Kimdir bu ilim sahibi? Kimdir bu kudret sahibi? Deseniz Allah derler. Bu gemileri suyun üzerinde yürüten kimdir deseniz? O gemilerin yapılması için gerekli malzemeleri veren kimdir? Size o aklı veren, o kudreti veren, o azmi veren kimdir? O ilmi veren kimdir? Nasıl yaptınız o gemileri? Kim verdi bu aklı? Kim verdi bu imkanı, bu iradeyi? Kim yarattı o demiri? Allah derler. Allah herkesin bildiği bir meseleyi neden anlatıyor? Herkes zaten bu soruları Allah diye cevap verir. O halde neden anlatılıyor? Allah Azze ve Celle'nin muradı, unutmuş olan kullarını hatırlatmaktır. Çünkü kullar unutmaya meyyaldirler. Çok hızlı unuturlar. Onları hatırlatmak istemektedir. Üzerimizdeki haklarını hatırlatmak istemektedir. Ve bu kısmın sonunda da Allah, insan çok nankördür, çok zalimdir buyurmuştur. Yani bütün bunlara rağmen bunları unutur ve nankörlük yapar. İnsanın nankörlük yapmaması için dört bir tarafına, hatta yukarıya da aşağıya da, altı tarafına da, altı yönden de, nereye bakarsa baksın Allah'ın nimetlerini görebilmesi için o kadar çok şey yaratıldı ki, başını nereye çevirirse çevirsin, birbirinden harika nimetleri görsün diye o kadar yaratıldı ki, halbuki bu kadar şeye ihtiyacımız yoktu. Neden bu kadar yaratıyor ki? Bize bunun binde biri olsaydı yeterdi. Neden bu kadar çok yaratıyor ki? Bize bir dünya yeterdi. Haydi bir de güneş, bir de ay olsun. Neden bu kadar milyarlarca yıldızları, trilyonlarca yıldızları yaratıyor ki? Birkaç sene evvel ne kadar 100 milyar galaksi olduğunu tahmin ediyordu bilim adamları. Her galakside 100 milyar, 200 milyar, 300 milyar yıldız var. Bu yıldızların etrafında kiminde 5 tane, kiminde 10 tane, 20 tane gezegenler var. Bir hesap edin. Bu sadece bir galakside. O gezegenlerin de etrafında uyduları var. Bir hesap edin. Bunların aralarında katrilyonlarca kilometre mesafeler var. 100 milyar galaksi tahmin ediliyordu. Sonra bu 200 milyara çıktı. Buraya gelmeden evvel haberlere bakıyordum. Haberde 2 trilyon galaksi tespit edildiğini söyledi. Şu ana kadarki cihazlarla 200 milyarı bulmuşlardı. Şimdi ise yeni cihazlar sayesinde 2 trilyon galaksi olduğu tespit edildi. Bu görebildiğimiz diyorlar. Bu cihazlarla görebildiğimiz 2 trilyon her galakside de yüzlerce milyar yıldız ve yüzlerce milyar gezegenler ve uydular. Allah neden bu kadar yarattı? Onların bize ne faydası var? Belki oralarda da başka varlıklar yarattı. En azından melekenin görmesi ve tesbih etmesi için. Biz oralara gidemiyorsak da en azından melekler oraları görüyorlar ve sonra Allah Azze ve Celle insanlara bu kadar çok verdi ki insanlar Subhanallah desinler, sonsuz yarattı ki sonsuz bir iman bizde hasıl olsun, sonsuz verdi ki sonsuz bir şükür bizde hasıl olsun. Sonsuz vermeseydi insanlar belki de tereddütlerde kalacaklardı. Acaba Allah çok yaratamadı mı? Acaba bundan fazlasını yapamadı mı? O kadar yarattı ki gücünün sınırsız olduğunu ispat edecek kadar. Böyle bir şüphe insanda oluşmasın diye, vesveseler kalbe bir yol bulamasın diye, hiçbir vesvese kalbe bir yol bulamasın, vesveseler insanları aldatamasın diye, şeytanlar, şeyatinel ins vel cin, gerek insan gerekse cin şeytanları, İnsanları kandıramasın diye bir takım sorularla, felsefelerle insanların kalbini bulandıramasınlar diye Allah o kadar yarattı. Sonsuzu görsünler ve sonsuz bir imana sahip olsunlar diye. Bu kudret sahibinin gücünün ve ilminin sınırının olmadığını anlasınlar diye. Bu kadar yarattı. Ama sonra ayetin sonunda buyuruyor ki insan ne kadar nankördür ve zalimdir. Nahl suresinde de buyuruyor ki Allah kullarına karşı pek merhametlidir, rahmet sahibidir, mağfiret sahibidir. Denilmek isteniliyor ki insanlar bu kadar nankör olduğu halde, bu kadar da zalim olduğu halde neden Allah hemen cezalarını vermiyor? Onun cevabı olarak Nahl suresinde deniyor ki çünkü Allah merhametlidir, çünkü Allah bağışlayıcıdır, rahmet sahibidir ondan. Yoksa eğer öyle o sıfatlara sahip olmasaydı şu nankörlüğe karşı anında cezayı indirirdi. Ve Allah Azze ve Celle kullarına genel olarak bütün insanlara vermiş olduğu şu nimetleri hatırlattı. Böylece insanlara şükrü hatırlatmak istedi. İnsanlara aynı zamanda şu mesajı da verdi. Bütün bunları yaratan ve idare eden ve size boyun eğdiren, hayvanları da size boyun eğdiren, denizi de sizin için yaratan, size boyun eğdiren, işinizi görebilmeniz için ona uygun bir kıvam veren, ya çok koyu olsaydı deniz
Bal gibi olsaydı mesela gemiler hareket edebilir miydi? Yahut da suyun kaldırma kuvveti olmasaydı o koca gemileri kaldırabilir miydi? O zaman nasıl medeniyet meydana getirecektiniz? O zaman nasıl kıtalar arası seyahatler yapacaktınız? Denizlerde hareket edemeyecektiniz. O zaman balıklar da olmayacaktı. Nasıl olacaktınız? Nimetler hatırlatılıyor. Şükredelim diye, görmeyen gözler görmeye başlasın diye. Çünkü bir sürü perdeler var. O perdelerin açılması lazım. Bu ayetler aslında o perdeleri açmaktadır bize. Görmeyenlerin görebilmesi için kafir düzenler her gün bir perde daha önümüze koyuyorlar. Görmeyelim diye, düşünmeyelim diye her gün bir perde daha, en kalınından yeni bir ideoloji. Her bir ideoloji bir perde, her bir felsefe bir perde, hakikatle insan arasında bir perde. O perdeleri açmak istiyor Allah. Görmeyene göstermek istiyor Allah. Çünkü hakikatte la ta'mel ebsar velakin ta'mel kulub. Gözler kör olmaz. Aslında kalpler kör olur. Ama insanlar sadece gözlerin körlüğünü görürler. Kalplerin körlüğü görülmemektedir. Allah o kalpleri açmak istemektedir. Bu ayetler insanın ta iliklerine kadar dokunur. Bazen hiç düşünmeden okursunuz, etkilenmezsiniz. Öyle bir an olur ki çok etkilenirsiniz. Hayatınız değişiverir. Bir anda her şey değişiverir. O anı yakalamak istemelisiniz. Hep bakacaksınız, bir gün yakalayacaksınız. Kedi fareyi yakalamak için farenin girdiği delikten gözünü ayırmaz. Hep oraya bakar. Fare oradan çıkacak. Onu bekler. Aslan ceylana gözünü diker, gözünü ondan ayırmaz. Gözünü ondan ayırmadan yavaş yavaş yaklaşır. Bir komando gibi. Sürüne sürüne yavaş yavaş yaklaşır. Aynen öyle bir avcı gibi hep o gözle bakarsanız bir gün ya gökyüzünde göreceksiniz o aradığınızı, ya bir elmada göreceksiniz, ya bir sinekte göreceksiniz, ya basıp da geçip gittiğiniz, düşünmediğiniz o toprakta göreceksiniz, ya gecede, ya gündüzde göreceksiniz, ya güneşin doğuşunda ya batışında göreceksiniz. O nizamı bir gün göreceksiniz. Arayacaksınız. Hep o gözle bakacaksınız. Rabbim bir gün bana görmeyi nasip et diyeceksiniz. O zaman hayatınız değişecek. Görmeye başladığınız andan itibaren... Bir adam Efendimiz'e bir şeyler soruyordu. Efendimiz baktı ki adam meseleyi anlamış. Dedi ki adam tutmuşsun, bırakma. Allah sana tutmayı nasip etti ucundan. Tut, oradan çek. Devamı gelecek çorap söküğü gibi. Tutmuşsun, bir ucundan meseleyi anlamışsın. Demek ki adam baktı, baktı, baktı. Bir gün Allah ucundan tutmayı nasip etti. Kalbine iman bir türlü girmeyen adam bundan dolayı girmiyor. Hiçbir zaman istenilen bir Müslüman olamayan, göstermesi gereken teslimiyeti hiçbir zaman gösteremeyen, büyüklerin anladığını hiçbir zaman anlayamayan, onların gördüğünü hiçbir zaman göremeyen, O bakışa hiçbir zaman ulaşamayan adam, ulaşamamanın sebebi, o gözle hiçbir zaman bakmadın ya da çok az baktın, ona ulaşamadın. Devam et. Bir gün yakalayacaksın. Artık her şeyin senin için bir manası olacak. Karanlığa baktığın zaman çok şey göreceksin. Güneşe baktığında da, bir sineğe baktığında da marifetullah'a ulaşacaksın. Artık Allah'ı tanıyacaksın. Sanki onunla arkadaşsın. Artık onu anlamaya başlayacaksın. Ve o zaman seveceksin. Marifetullah'ın sonunda muhabbetullah gelecek. Ve o seni harekete geçirecek. İşte iman odur. Muhabbetullah'a ulaştığın zaman o muhabbetullah seni harekete geçirecek. Değişmeye başlayacaksın. Her şeye bakışın değişecek. Şimdiye kadar körmüşüm diyeceksin. Hiçbir şey anlamamışım diyeceksin. 3-5 bilgi kırıntısından ibaretmiş diyeceksin. Bildiklerim hiçbirisinin önemi yokmuş diyeceksin. Onlar basit bazı bilgilermiş diyeceksin. Mesela ondan çok daha öteymiş diyeceksin. Meğer neymiş diyeceksin. Hiçbir şey anlamamışım diyeceksin. Bir gün o göze ulaşırsan, bu ayetlerin bir maksadı o. Bizi o göze ulaştırmak. O göze ulaşmazsan hep yerinde sayacaksın. İstediğin kadar kitap oku. Kainat kitabını okumadıktan sonra, görmen gerekeni görmedikten sonra, tefekkür etmedikten sonra, istediğin kadar insan yazması kitaplar oku. Allah'ın o birinci kitabının verdiğini hiçbir kitap veremez. Allah'ın ikinci kitabı olan Kur'an'ı anlamak için evvela birinci kitabı, kainat kitabını okumak lazım. İşte Allah bize onu okutturmak istiyor. Allah öyledir ki diye başlıyor. Allah öyledir ki ellezî halakas semâvâti vel ard. Allah kendini tarif ediyor. Çünkü böyle olmayınca insan Allah'ı tanıyamayacak. Allah'ı tanımayınca sevemeyecek. Sevemeyince onun yolunda mücadeleyi de göze alamayacak. Çünkü insan sevmediğinin uğrunda mücadele edemez. İnsan çok sevince onun uğrunda mücadeleyi göze alabilir. Allah'ın istediği de budur. Kulunun sadece kendisini tanıması değil, hatta sadece kendisini sevmesi de değil, Allah'ın kulundan istediği bundan sonrasında Allah için mücadele edebilecek bir düzeye gelmesidir. Yoksa kupkuru bir Allah sevgisi, kişiyi harekete geçirmeyen bir Allah sevgisi gerçek olamaz. Aşk adam harekete geçirir. Bir muharriktir. Harekete geçirmiyorsa muharrik olamaz. Gerçek olamaz. Yalandır. Herkes bu gözle bir baksın kalbindeki muhabbetullah'a. Eğer kainat kitabını hakkıyla okumazsa o muhabbetullah'a hiçbir zaman erişemeyecektir. Allah'ın bu ayetlerle muradı bu. Diğer taraftan kulunu şükre davet etmek, diğer taraftan kullarına şu mesajı vermek. Ey kullarım, madem ki gökler ve yer benim, madem ki her şeyi ben yarattım, madem ki kameri de şemsi de size boyun eğdirdim, madem ki nehirleri size boyun eğdirdim, denizi size boyun eğdirdim, her şeyi size boyun eğdirdim, hepsi birden sizin için çalışıyorlar. Bir buğdayın meydana gelebilmesi için Bütün varlıklar sizin için çalışıyorlar. Güneş olmasa o buğday olur mu? Ay olmasa olur mu? Gece olmasa, gündüz olmasa olur mu? Toprak olmasa olur mu? Oksijen olmasa olur mu? Hepsi sizin için çalışıyor. Yüz binlerce şey uyum halinde çalışmadan bir buğday meydana gelmez. Yüz binlerce şey uyum halinde çalışıyor. Demek aynı merkezden idare ediliyor. Merkezleri farklı olsaydı, birden fazla ilah olmuş olsaydı haşa, bunlar uyum halinde çalışmazdı. Bir buğday bile meydana gelmezdi. Bir buğdayın bile meydana gelmesi için ne kadar şey uyumlu olmak zorundadır? O tohum toprakla uyumlu olmak zorunda. Su toprakla ve buğdayla uyumlu olmak zorunda. Güneşin dünyaya olan mesafesinin ayarlanmış olması gerekir. Gündüzün kaç saat, gecenin kaç saat olduğunun planlanmış olması gerekir. Dünyanın dönüş hızının hesaplanmış olması gerekir. Oksijenin miktarının, azotun miktarının, karbondioksitin, her şeyin ne varsa hepsinin hesaplanmış olması gerekir. Toprağın sertliğinin, yumuşaklığının hesaplanmış olması gerekir. Toprakta olması gereken minerallerin oraya yerleştirilmiş olması gerekir. Birçok şeyin olması gerekir. Hepsi uyumlu olması gerekir. O buğdayın öğütülebilmiş olması, öğütülebilir halde olması gerekir. Sertliğinin ayarlanması gerekir. Pişecek şekilde olması gerekir. İnsanın dişinin keseceği bir şekilde olması gerekir. Bağırsaklara kadar her şeyin ona uyumlu olması gerekir. Onu tutacak elinizin uyumlu olması gerekir. O çiftçinin aklının o buğday yetiştirmeye uyumlu olması gerekir. Her şeyin uyumlu olması gerekir. Güneşinden ayına, toprağından suyuna, havasına, ağzınızdaki dişinize varana kadar, midenize varana kadar hepsi uyumlu olmazsam olur muydu? Yüz binlerce şeyin uyumlu çalışması sonucunda olmaktadır. Bunlar bize hatırlatılıyor ve sonra bize şu mesaj da veriliyor: ey kullarım, bütün bunları yapan ben değil miyim? Tek bir merkezden idare olunmuyor mu? Başka bir ilah olsaydı böyle uyum sağlayabilir miydiniz? Uyum olur muydu? İlahlar arasında çatışma olmaz mıydı? Toprağa su lazım olduğunda gökyüzü yağmur göndermezdi. Gökyüzü başka bir ilaha bağlı olsaydı, o göndermiyorum derdi. Güneşin ışık göndermesi gerektiğinde, güneş başka bir ilaha bağlı olsaydı, göndermiyorum derdi. Madem ki bu düzen devam edip gidiyor, tek ilah var, o halde kainatta tek ilah varsa sizin üzerinizde neden başka ilahlar hükmediyorlar? Neden? Kainatta tek ilah var, onun dediği oluyor. Neden sizin üzerinizde başkalarının dediği oluyor? Neden bütün kainat Allah'a itaat ediyor da bir tek insan mı özgür? Hiçbir şey özgür değil. Özgür olan sadece Allah'tır. İnsan özgür olamaz. İnsanın özgürlüğü ancak nefsine karşı olabilir. O da imanla gerçekleşir. İmana ulaşan adam nefsine karşı özgürlüğünü elde eder. İnsan şeytana karşı özgür olabilir. İnsan insanlara karşı özgür olabilir. Allah'ın dünyasında Allah'a karşı özgürlük olmaz. İnsanlar Allah'ın dünyasında yaşıyor. Allah'ın verdiği bedeni kullanıyor. Allah'ın verdiği yiyeceklerle besleniyor. Sonra da Allah'a meydan okurcasına senin kanunların bu zamana uymaz diyor. Ben insanlara itaat edeceğim diyor. Allah'a itaat etmiyor. Allah bu mahlukatını bize hatırlatıyor. Bu düzeni, nizamı hatırlatıyor. Ve diyor ki ey kullarım, bütün kainatı idare eden ben, sonsuz ilmimi size defalarca ispat ettiğim halde, bütün kainatı böyle mükemmel yarattım ve mükemmel idare ediyorum. Görüyorsunuz. O halde sizi idare edemez miyim? Kainatı idare ediyorum. Kainata kanunlar koyuyorum. Cansızlara kanunlar koyuyorum. Sizi idare edemez miyim? Size kanun koyamaz mıyım? Bu kadar ilim sahibinin ilminden şüphe edilebilir mi? O halde neden benden almıyorsunuz kanunlarınızı? Kainatı idare eden Allah insanı idare edemez olabilir mi? Kainatı bilen ve insanı da yaratmış olan insanı tanımıyor olabilir mi? Allah'ın ilmini sınırlamak mümkün mü? Şunu bilir, bunu bilmez. Bizi bilmez mesela demek mümkün müdür? O yaratmış. Teorik olarak mümkün müdür? O yaratmış. Yaratmış ama bizi bilmez demek mümkün müdür? Değildir. O halde insan ona itaat etmeli. Kur'an'ın bu meseleyi ara ara hatırlatmasının sebebi budur. Ey kullarım, kullara kulluk yapmayın, bana itaat edin. Madem kainatta benim dediğim oluyor, toplumunuzda da, devletinizde de, ailenizde de benim dediğim olmalı. Benden iyi bilemezsiniz demek için. Ve böyle bir hakkınız da yok zaten. Siz benim kullarımsınız. Benim dediğim gibi yaşamak zorundasınız demek için. Yoksa bunlar herkes biliyor. Gökleri kim yarattı deseniz herkes Allah der. Bilinen bir şey bildirmenin gereği var mı? Bilinen bir şey söyleniyorsa arkasından bir şey söylenecektir. Yoksa tekrar olmuş olur. Gereksiz tekrar yoktur. Mantıksızlık olamaz Kur'an'da. Herkesin bildiği bir şeyi söylemenin ne gereği var? Herkesin bilmediği bir noktayı hatırlatmak için, insanların farkında olmadığı ya da unutturulduğu bir noktayı hatırlatmak için. Yani ey insanlar, Allah'ın ilmini görüyorsunuz. Ona teslim olun. Kullara kulluk yapmayın. İşte bütün insanlara bu hatırlatıldıktan sonra Allah'a şükür, Allah'a ibadet, Allah'a itaat, Allah'a teslimiyet. Tüm insanlara hatırlatıldıktan sonra bir de özel olarak Kureyşlilere, Mekkelilere hatırlatılıyor. Ve iskâle İbrahimu Rabbi ceal hâzel belede âmine. İbrahim aleyhisselam demişti ki, Rabbim şu beledi, şu şehri, şu Mekke'yi emin kıl. Hazreti İbrahim'in duası. O gün bugündür Mekke emindir. Dünyanın her tarafında problem çoktur. Mekke'den hayat sakindir. Mekke'de cinayet neredeyse yoktur. Mekke'de emniyet dünyanın her tarafından daha fazladır. Şimdi bile dünya bu kadar terör belasıyla karşı karşıya iken
Dünya bu kadar problemlerle boğuşurken Mekke yine de dünyanın en emin yeridir. Hazreti İbrahim'in duası. Hazreti İbrahim aleyhisselam dua eder de Rabbi kabul etmez mi? Mekkelilere şu mesaj veriliyor. Ey Mekkeliler, siz İbrahim'in torunları değil miydiniz? Bakın İbrahim ne diyordu? İbrahim'in torunu olmakla övünüyorsunuz. Ama İbrahim aleyhisselam sizin gibi şirk içinde değildi. İbrahim'in torunları, bakın İbrahim ne diyor? Sizin için dua ediyordu ve İbrahim aleyhisselam putları reddediyordu. Siz ise putperest oldunuz. Tüm insanlara nimet hatırlatıldığı gibi, bir de burada Mekkelilere özel olarak bu nokta hatırlatılıyor. Çünkü onlar Hazreti İbrahim'in torunları. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'in neslinden geliyorlar. O yüzden Mekkeliler için Hazreti İbrahim'in yeri bambaşka ve Mekke'yi Mekke yapan Kabe'dir. Yoksa gerisi çölden ibarettir. Mekke'yi Mekke yapan Kabe'dir ve Kabe'nin de bina edeni Hazreti İbrahim'dir. Onun mühendisi Hazreti İbrahim değil midir? Ve iz yerfa'u İbrahimul kavaide minel beyt ve İsmail. İbrahim ve İsmail ikisi beraber beytin yani Kabe'nin temellerini yükseltiyordu. Yani beraber inşa ettiler. Ey Mekkeliler, siz bugün çölün ortasında rahat rahat yaşıyorsunuz. Neyin sayesinde? Kabe'nin sayesinde. Kabe'yi Hazreti İbrahim bina etti. Tevhidi temsil etsin diye. Ama siz Kabe'yi putlarla doldurdunuz. İbrahim'in torunlarıyız diyorsunuz. Ondan sonra da putlardan yardım istiyorsunuz. Putlara ibadet ediyorsunuz. Allah'a kabul ediyoruz diyorsunuz. Ama sonra Allah'a ortaklar koşuyorsunuz. İbrahim aleyhisselam tevhid peygamberi tüm peygamberler gibi o muvahhid insan şirki parçaladı, şirki yerden yere vurdu ve orada bir şehir meydana getirdi Kabe'yi inşa ederek. Etrafında da insanlar evler yaptılar. Allah'ın evi olduğunu ilan etti bütün dünyaya ve herkesin oraya gelip hac etmesi gerektiğini söyledi. Ve o gün bugündür insanlar oraya akın akın giderler ve siz o sayede yemek yiyorsunuz ey Mekkeliler. Hem de dünyanın her tarafından oraya her türlü yiyecek geliyor. Hazreti İbrahim'in duası. Demek ki büyük adam olursanız duanız binlerce yılı etkileyebilmektedir. Büyük adam olun, duanız kabul olsun. Büyük adam olun, duanız neslinizi de etkilesin. Büyük adam olalım, duamız bizden sonraki nesilleri etkilesin. Yüzlerce yılı etkilesin. İbrahim Aleyhisselam'ın duası 4000 sene evveldi. 4000 yıldır Mekke Mekke'dir. Putperestler oraya hakimken bile yine de emniyet içerisindeydi. 4000 yıldır Allah onun duasının hürmetine oraya emniyeti bahşetti. Vecnubni ve beniyye en ne'budel esnem. Beni de oğullarımı da putlara tapmaktan uzak tut ey Rabbim. Bu şehri emin kıl. Beni de oğullarımı da putlara tapmaktan uzak tut ey Rabbim. Hazreti İbrahim bize dua etmeyi de öğretiyor. Peygamberler sadece inanç esaslarını, ibadet esaslarını, ahlak esaslarını değil, Allah'a nasıl yaklaşacağımızı, duayı da öğretirler. Kabul olunan dualar onların sayesinde öğrenmiş oluyoruz.
Yoksa biz duayı da yanlış yapardık. Peygamberler duayı bize öğretmeseydi biz güzel dua yapamazdık. Herkes saçma sapan bir takım şeyler istemeye başlardı. Allah'ın peygamberleri sayesinde Allah'tan ne istememiz gerektiğini öğrenmiş olduk. Allah katında kıymetli olanın ne olduğunu öğrendik. Bir baba olarak çocuklarımız için ne istemeliymişiz? Hazreti İbrahim'den öğreniyoruz. Lokman Aleyhisselam'dan öğreniyoruz. Allah peygamberlerinin dilinden ya da velilerinin dilinden bize nasıl dua etmemiz gerektiğini de öğretiyor. Dedi ki, ey Rabbim benim bu şehri emin kıl. Burada korku olmasın. Burada huzursuzluk olmasın. Çünkü burada senin evini bina ettim, senin emrin üzerine. Senin evinin olduğu bu beldede huzur olsun, insanlar buraya gelsin, burada huzur bulsunlar, böylece sana yaklaşsınlar. Memleketlerine geri döndükleri zaman belki o istikamet üzere devam ederler. Buraya gelsinler, burada huzur bulsunlar ki devam etsinler, yine gelsinler. Başkalarını göndersinler, birbirlerine anlatsınlar. Oradaki huzuru, sadece terör olaylarının olmaması, cinayetlerin, hırsızlığın vesairenin olmaması ya da az olması değil. Aynı zamanda iç huzuru, emniyet. Ya Rabbi o şehri emin kıl. Emniyet içerisinde, huzur içerisinde, oraya gelenler orada huzur bulsunlar. Kim hacca gitti de huzur bulmadı? Hazreti İbrahim'in duası kabul olmadı mı? Kim gitti de huzur bulmadı? Kim gitti de keşke her sene gelebilsem demedi? Kim gitti de gözü arkada, oradan dönerken gözü arkada kalmadı? Göz yaşlarıyla ayrılmadı. Kim gitti de ağlamadan oradan ayrıldı? Kim o iç huzuru bulmadan döndü geldi? Büyüklerin duası işte bu kadar büyük sonuçlar doğuruyor. Neden? Hazreti İbrahim dendiğinde aklınıza ne geliyor? Teslimiyet gelmeli. İzkâle lehu rabbuhu eslim. Rabbi ona demişti ki, ey İbrahim teslim ol. Kâle eslemtu li rabbil alemin. Dedi ki alemlerin Rabbine teslim oldum. Alemlerin Rabbine teslim oldum. Ve izibtele İbrahim'e rabbuhu bi kelimatin fe etemmehun. Rabbi İbrahim'i bir takım imtihanlardan geçirmişti ve o imtihanları tamamladı. Hepsinden geçti. Oğlunu kes dedi, tamam ya Rabbi dedi. Karını çocuğunu götür, çölün ortasında bırak dedi. Tamam ya Rabbi dedi. Kim yapabilir bunu? İmtihanları tamamladı. Sonra Allah ona dedi ki, ey İbrahim, inni ca'iluke linnâs imâme. Seni insanlara imam yapacağım. Sen buna layıksın. Sen buna layıksın. Seni insanlara imam yapacağım. Teslimiyeti sayesinde imamet makamı verildi. Teslim olanı Allah yükseltti. Teslim olmayanları da Allah alçaltır. Hazreti İbrahim'in duası neden kabul oldu? Çünkü büyüktü. Nasıl büyüdü bu kadar? Çünkü teslim oluyordu. Allah teslim olanı büyütüyor. İtiraz edeni de küçültüyor. Rezil ediyor. Teslim olursan Rafi İzmi ismiyle seni yükseltir. Teslim olmaz, isyan edersen El-Muzil ismiyle seni rezil eder. Hazreti İbrahim yükseltildi.
Ve Allah Azze ve Celle ondan bahsederken وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَسَابَةً لِلنَّاسِ وَاَمْنًا.
Biz o beyti, o Kabe'yi hem sevap kapısı olarak tayin ettik, sevap kazanılan yer olarak kıldık. Orası sevap kazanma yeri, hem de emniyet yeri olarak kıldık.
Bakara suresinde de öyle ifade oluyor. Burada da İbrahim aleyhisselam böyle dedi. Ve sonra da Ya Rabbi beni ve oğullarımı putlardan uzak tut. Bir baba çocukları için nasıl dua etmeliymiş? Büyüklerden öğrenelim. Yoksa Ya Rabbi oğluma güzel bir meslek ver. Ya Rabbi kızıma hayırlı bir damat nasip et. Bana hayırlı bir damat nasip et. Kızıma hayırlı bir eş nasip et. Oğluma hayırlı bir eş nasip et. Bana mal mülk ver Ya Rabbi. Şu işi halleyle Ya Rabbi. Biraz mal versen Ya Rabbi. Makam nasip etsen Ya Rabbi. Biraz şan şöhret nasip etsen Ya Rabbi. Böyle şeyleri ister insan. Allah bize ne istememiz gerektiğini öğretiyor.
Bugün babalar, anneler çocuklar için dua ederken ne diyorlar? Çocuğu okulda imtihana girecekse Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. İmtihanda başarılı kıl Ya Rabbi. TEOG sınavına mı girecek? Ya Rabbi güzel bir lise kazanmasını nasip et Ya Rabbi. Yüksek puan almasını. Üniversite imtihanına mı girecek? Sabahlara kadar dua eder çocuğu için.
Başına bir bela geldiği zaman sabahlara kadar dua eder. Hazreti İbrahim'den öğrenelim dua etmeyi. Her şeyi Allah bize onlarla öğretiyor. Herkesin hocaya ihtiyacı var. Hocaların hocası peygamberler. Herkes onlardan öğrenecek. Çocuğu için nasıl dua ediyor? Ya Rabbi beni de evladımı da putlardan uzak tut. Bugün aleni put yok. Tahtadan taştan putlar, onlara tapanlar yok. Onlardan yardım isteyenler yok. Hazreti İsa'nın dediği gibi bir gün tevhidi anlattı, şirkin yanlışlığını anlattı. Bir Yahudi alimi geldi dedi ki, ey muallim sen bize neden şirki anlattın? Neden? Niye biz müşrik miyiz ki? Sen bize neden şirki anlattın? Biz zaten tevhid ehliyiz. İsa aleyhisselam dedi ki, ben de biliyorum taştan, topraktan, tahtadan putlara tapmadığınızı.
Ancak siz etten olan putlara tapıyorsunuz.
İnsanlara tapıyorsunuz. İnsanlar size Allah'ın kanunlarına aykırı kanunlar koyuyorlar.
İnsanlar yeni yeni ideolojiler uyduruyorlar. Allah'ın kitabına aykırı anayasalar yapıyorlar. Ve siz de bunlara itaat ediyorsunuz.
Taştan topraktan putlara tapmanız gerekmez.
Allah'ın yasalarına aykırı.
Yasalar konulduğunda itiraz etmezseniz, kabul ederseniz, onlara bu yetkiyi verirseniz, işte onları Rab tanımış olursunuz, ilah tanımış olursunuz, onlara yaptığınız itaat, ibadet hükmündedir.
Ve siz de onların kulları olmuş olursunuz.
Hazreti İbrahim, Ya Rabbi beni ve evladımı putlardan, putperest fikirlerden, insan mahsulü ideolojilerden uzak tut. Demokrasisinden de, laikliğinden de, faşizminden de, kapitalizminden de, sosyalizminden de.
Bütün ideolojilerden uzak tut evladımı ey Rabbim. Bir baba nasıl dua etmeliymiş? Hangi baba böyle dua ediyor bugün? Allah neden çocuklarımızı şirkten korusun? Babalar böyle dua etmeli. Kendimize de çocuklarımıza da. En mühim mesele bu. Şirk. Şirkin reddedilmesi, tevhidin kabul edilmesi. İnsanı ebedi cennete götürecek olan tevhid, ebedi cehenneme götürecek olan şirk. En mühim mesele bu. Kullara kulluk yapmamak, sadece Allah'a kulluk. En mühim meselemiz bu olmalı. Bir babanın çocuğuna yapacağı en büyük iyilik bu. Bir babanın çocuğuna yapacağı en büyük iyilik ona tevhidi öğretmesi, onu şirkten nefret eder hale getirmesi. İman hem muhabbettir hem nefrettir. Hem sevmeniz gerekeni seveceksiniz, bu imandır. Hem nefret etmeniz gerekenden nefret edeceksiniz, bu da imandır. Allah'ı tek ilah olarak bilecek, seveceksiniz. Başka sahte ilah taslaklarını da reddedecek ve nefret edeceksiniz. Dinde nefret var mıdır? Elbette vardır. Nefreti olmayan din, din değildir. Dinde elbette nefret vardır. Allah nefreti boşuna mı verdi? Nefret edilmesi gerekenlere karşı kullanalım diye. İşte onların başında şirk ideolojileri gelmektedir. Bugün kimse gökteki yıldıza tapmıyor. En azından memleketimizde böyle insanlar pek yok. Kimse taştan putlara da tapmıyor. Gidip de taşın karşısında ondan yardım isteyen ben görmedim. Ama kullara kulluk yapıyor. Allah'ın kitabına aykırı kanunlar konulmaktadır. Ve insanlar da bunları desteklemektedirler. Hazreti İbrahim'in duası, oğullarımı ya Rabbi böylesi, gayr-i şer'i, kitaba uymayan, senin kanunlarına uymayan kanunlardan, ideolojilerden, fikirlerden, felsefelerden uzak tut. Bu bir yalvarıştır. Ve Allah onun duasını layık olanlar için kabul etmiştir. Sen imam yapacağım ey İbrahim, sen buna layık oldun dediğinde de o ve min zürriyeti demişti. Rabbim zürriyetimden de imamlar yarat. Allah dedi ki, la yenalu ahdi zalimin. Zalimler ahdime erişemez. Onlara böyle bir sözüm yok. Zalimlere söz vermem. Senin evladından da olsa zalimleri imam yapmam. Demek ki dua layık olanlar için kabul edildi. İmam olmaya layık olanlar için kabul edildi. Ya bütün imamlar, peygamberler onların soyundan geldi. Ama layık olmayanlar, Hazreti İbrahim'in çocuğu da olsa, layık değilse değildir, verilmeyecektir. Bugün anne babaları çocuklar için nasıl dua ediyorlar? Allah bize nasıl dua etmemiz gerektiğini öğretiyor. Demek ki duanın doğrusu var, yanlışı var. Bugünün anne babası, aman ya Rabbi çocuğumun başına bir şey gelmesin. Tek dertleri bu. Güzel bir okul kazansın. Bu yolda bir sürü para harcar. Allah için vermediği parasını dershanelere verir. Çocuğu yolunda harcadıkça harcar. Allah yolunda harcamaz. Böylece çocuğuna karşı görevini yaptığını zannetmektedir. Halbuki çocuğu şirk içindedir belki de. Umurunda değildir. Çocuğu Rabbinden kopuktur. Allah'a uzaktır. Allah'a rükû etmemektedir, secde etmemektedir, nankörlük yapmaktadır, umurunda değildir. Çocuğu imtihanı kazanmadığı zaman kabuslar olur onun için. Ama çocuğu namaz kılmadığı zaman umurunda değildir. Çocuğu iş bulamadığı zaman kabustur kendisi için. Ama çocuğu şirk içinde de olsa umurunda değildir. Bunun neresi Müslümanlıktır? Kızı açık saçık gezer umurunda değildir. Bunun neresi Müslümanlıktır? Namaz kılmaz çocuğu umurunda değildir. Hatta çocuğu bir ideoloji peşinde gitmektedir. Ama demokrasi, ama laiklik, ama kapitalizm her neyse. Umurunda değildir. O da öyle düşünüyor demektedir. Ne kadar da rahattır. O da onun görüşü. Ne kadar da rahatsın. Hesabını vereceksin. Bu rahatlığın hesabını vereceksin. Rabbi innehunne edlalne kesiren minen nas. Rabbim bu putlar insanlardan birçoğunu sapıttılar. Bu putlar aslında cansızdır ama nasıl sapıtıyorlar? İnsanlar nasıl saptırıyorlar? Bunlar canlı mı ki? Söylenmek istenilen şey o putlar adına uydurulmuş olan inançlar. Elbette ki putun kendisi saptırmıyor. Ancak o puta bakış, insanlar öyle o puta dayanarak öyle şeyler uydurmuşlar ki, puttan yardım istemeyi mesela onlara öğretmişler. Ondan dolayı insanlar onlardan yardım istiyorlar ve sapıyorlar. Evet, putları yaratıcı olarak gören yok. Evet, ne gökteki yıldızı insanlar yaratıcı olarak gördüler, ne bir kendilerinin yapmış olduğu putu yaratıcı olarak gördüler. Dünyada iki tane yaratıcıya hiçbir tarihin hiçbir döneminde iman edilmemiştir. İki tane vacibül vücuda, iki tane halika tarihin hiçbir döneminde iman edilmemiştir. Varlığı kendinden olan sonsuz ilim sahibi, sonsuz kudret sahibi, başkası tarafından yaratılmamış olan, zamandan ve mekandan münezzeh olan, zamanı da o yaratmış olan iki tane yaratıcıya iman edilmemiştir. Tarih boyunca insanlar tek yaratıcıya inanmışlardır. Çok az bir kısım insan hesaba katmaya gerek olmayacak kadar inkar etmiş olabilir, tamamen inkar etmiş olabilir ama iki tane yaratıcı var diyen yoktur. Kainatın şu kısmını şunlar idare ediyor, bu kısmını bunlar idare ediyor, şu yıldızın vazifesi budur, şunun da vazifesi budur diyenler vardır. Olmuştur. O yüzden o yıldıza tapanlar olmuştur. Mesela yağmuru o yıldızın yağdırdığına inanıyorsa ya da filan putun vazifesi olduğuna inanıyorsa ondan yardım istemiştir, evet. Ancak onu yaratıcı olarak gördüğünden değil. Onu yaratıcı görmemiştir. Yine onun da Allah tarafından yaratıldığına inanmaktadır. Ama Allah'ın ona böyle bir kudret verdiğine inanmıştır. O yüzden ona yalvarmaktadır. Onu Allah'la eşit gördüğünden değil. onu da yine Allah'ın var bir kulu olarak görmektedir. Bugün insanlar tek Allah'a inanınca sanıyorlar ki tamam, ben tevhid ehliyim. Halbuki senin müşrik dediğin adam da yine tek Allah'a inanıyordu zaten. Ebu Cehil de putperestler de zaten tek Allah'a inanıyordu. Yaratıcı olarak iki tane Allah'a inanılmamıştır. Ama insanlar başkalarının koyduğu esaslara göre yaşamışlardır. Şirk burada. Yaratıcılık hususunda değil. Kanun koyuculuk mevzuunda. Allah da kanun koyuyor, insanlar da ve insanlar bunu kabul ediyor. İşte hata orada. Ve Hazreti İbrahim diyor ki ey Rabbim, bu putlar çoklarını, insanlardan birçoklarını saptırdılar. Putun kendisi saptıracak hali yok. Yine aslında saptıranlar insanlar. Onlar adına bir takım inançlar uyduruyorlar. Ondan yardım istersen yardım eder sana diyorlar. Ya da bu yol daha doğrudur diyorlar mesela. Bir ideoloji uyduruyorlar. O ideolojiyi insanlara pompalıyorlar ve insanları dalalete sürüklüyorlar. Saptırıyorlar. Bugün dünya ideolojiler yüzünden bu halde değil midir? Hazreti İbrahim yanlış mı söylüyor? Bunlar diyor, bu putlar, bu ideolojiler insanları saptırdılar. Ey Rabbim, beni de evladım da bunlardan uzak tut. Bu putlar icabında müzik de olabilir. Bir insan müziği de putlaştırabilir. Bir insan bir kadını da putlaştırabilir. Bir insan mal mülkü de putlaştırabilir. Kendi evladını da putlaştırabilir. Karısını da putlaştırabilir. Seni Allah'tan koparan her ne ise o puttur. Allah'a değil de kime itaat ediyorsan Allah'ın emrine muhalif olarak, işte o puttur. Allah'ın yolunu terk edip de hangi yola giriyorsan işte o yol puttur. Put itaat edilendir. Hangi ideolojiye itaat ediyorsa o onun putudur. Sonra diyor ki Hazreti İbrahim, فَمَنْ تَبِعَنِي فَاِنَّهُ مِنِّي, kim bana tabi olursa o bendendir. وَمَنْ عَصَانِي فَاِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, ey Rabbim, kim de bana isyan ederse yine de sen gafur rahimsin. Hazreti İbrahim'deki yumuşak kalbe bir bakar mısınız? Peygamber kalbi, herkeste olamaz böyle bir kalp. Birisinde böyle bir kalp olmadığında ona hemen Hazreti İbrahim'de misal verilmemelidir. Çünkü Hazreti İbrahim'in kalbi her peygamberde bile yoktur. Çok uç örnekler bunlar. Herkesten beklenemez. Hazreti İbrahim diyor ki ey Rabbim, kim bana tabi olursa o benden. Bana tabi olmayan benden değil. Bu sözün manası bu. Mefhumu muhalifine göre. Kim bana tabi ise o bendendir. Yani bana tabi olmayan benden değildir. Ama onu söylemeye gerek görmüyor. Tabi olmamakla isyan etmek de farklı şeylerdir. Kim bana isyan ederse diyor. Evet, tabi olmayan benden değildir. Bir de isyan eden var. Tabi olmadığı gibi bir de isyan eder. Birisi birisinin dediğini yapmaz, itaat etmezse bu itaat etmemektir. Ama bir de res çekerse bu isyandır. İtaat etmemekle res çekmek aynı şey değil. İtaat etmemek bir günahsa isyan 10 günahtır. İtaat etmemek 10 günahsa isyan 100 günahtır. Res çekmek, meydan okumak itaat etmemeye benzemez. İslam devleti olsa, birisi halifeye itaat etmese, belki tazir edilir, azarlanır, belki hapse atılır kısa bir süre ya da buna benzer hakimin yetkisindedir ya da halifenin yetkisindedir. Nasıl bir ceza uygun görürse, yetki ondadır. İtaat etmeyene vereceği ceza. Ama bir de isyan ederse, o zaman adı itaat etmeyen olmaz. Onun adı bagidir. Bagidir. Onun hakkı ölümdür. Tövbe etmezse, teslim olmazsa, halife onun üzerine ordu gönderir. Karşı gelirse, res çekerse, o zaman üzerine ordu gönderilir. Artık o itaat etmeyen sınıfından çıkmıştır. Artık o bagî sınıfına girmiştir. İtaat etmeyen, itaat etmez ama kenarda durur, seslenmez. Dediğini yapmaz ama karşı da gelmez. Fakat karşı gelirse, bir araya toplanırlarsa, birlikte hareket ederlerse, bu isyandır. İslam devletinde bunun hükmü ölümdür. Tövbe etmezler, teslim olmazlarsa. Hazreti İbrahim Aleyhisselam burada diyor ki, bana isyan ederlerse, yani itaat etmedikleri gibi, bir de isyan ederlerse, ey Rabbim yine de sen gafur rahimsin, bağışlarsan sen bilirsin. Hazreti İsa Aleyhisselam da buna benzer bir şey söyler. İn tuazibhum fe innehum ibaduk. Ey Rabbim, eğer onları azap edersen, onlar senin kullarındır. Ve in tağfir lehum, eğer onları bağışlarsan, fe inneke entel azizul hakim. Sen aziz ve hakim olansın. Azizsin, sana kimsenin gücü yetmez. Hakimsin, her yaptığının bir hikmeti vardır. Ey Rabbim, Hazreti İsa da yumuşak kalpli. Hazreti İbrahim'in torunu Hazreti İsa. İshak'ın soyundan gelen Hazreti İsa. Yumuşaklığıyla meşhurdur. Ama yerine göre, ne Hazreti İbrahim yersiz bir yumuşaklık içerisindedir, ne de Hazreti İsa. Hazreti İbrahim yeri gelmiştir, putları paramparça etmiştir. Yeri gelmiştir, Nemrutlarla konuşurken aslan kesilmiştir. Siz Allah'a ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da, ben sizden mi korkacağım? Diyen de Hazreti İbrahim'dir. Siz şu putları Allah'a ortak koşmaktan korkmuyorsunuz. Allah'tan korkmuyorsunuz. Cehennemden korkmuyorsunuz. Şirkin cezası ebedi cehennem. Siz bundan korkmuyorsunuz da, ben sizden mi korkacağım? Hazreti İbrahim. وَمَنْ أَصَانِي فَاِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ diyen peygamber. Kim bana isyan ederse yine de sen gafur rahimsin. Ey Rabbim, bağışlarsan iyi olur. Nefsine uymuştur belki de. Bağışlarsan iyi olur. Sen gafur rahimsin. Ama bu hangi isyanı nedenler? Müslüman. Yine Müslümansa. Ve isyanını devam ettirmiyorsa, bir hata etti, karşı geldi ama tövbe etti. Ey Rabbim, ve men asani, bana karşı geldi, isyan etti ama sonra da tövbe etti. Yoksa zaten öyle devam etti gittiyse zaten Allah onu affetmeyecektir. Bunu Hazreti İbrahim bilmektedir. Peygamberimiz buyuruyor ki kabul olmayan duadan Allah'a sığınırım. Eğer isyana devam ediyorsa zaten bağışlanmayacaktır. Dolayısıyla onun için dua edilmesine gerek yoktur. Çünkü bağışlanmayacaktır. Allah'ın kabul etmeyeceği bir duayı da bir peygamber yapmaz. Ey Rabbim, şu bana isyan etti ama fakat sonradan tövbe etti. Yine de sen gafur rahimsin. Ama öyle devam etti, öyle öldü gitti. Bunlar peygambere karşı gelmiş. Zaten kafir olmuş. Kafir için dua olur mu? Hazreti İbrahim'in yumuşaklığını, şefkatini, merhametini de doğru anlamak lazım. Hazreti İsa'nınkini de, peygamberimizinkini de. Böylesi şeylere bakıp da İslam'da savaş yok zannedilmesin. Peygamberimiz buyuruyor: "Umirtu en uqatilen nas hatta yeşhedu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve yuqimus salate ve yu'tuz zeka." Emrolundum ki insanlarla savaşayım. Onlar Allah'tan başka ilah yoktur diyene kadar. Ya da buna şehadette bulunana kadar. Öyle bir devlet düzeni oluşuncaya kadar. İnsanların şehadette bulunması. Allah'tan başka ilahın olmadığı bir düzen. Sadece onun dediğinin olduğu bir medeniyet kuruluncaya kadar. Tüm dünyada. İnsanlarla savaşmakla emrolundum. Ve namaz kılıp zekat verene kadar. Hazreti İbrahim diyor ki bana asi olursa ey Rabbim sen gafur rahimsin. Hazreti İsa diyor ki eğer onları bağışlamazsan ey Rabbim sen aziz ve hakimsin. Peygamberimiz de böyle söylüyor. Ben diyor savaşmak için gönderildim. Hazreti İsa İncil'de der ki, ben sulh getirmeye gelmedim. Barış getirmeye gelmedim. Ben karıyla kocanın arasını açmaya geldim. Evlatla ana babanın arasını açmaya geldim. Barış getirmeye gelmedim. Ben kılıç getirmeye geldim. وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ bağışlamazsan onları فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ yine de sen aziz ve hakimsin ey Rabbim. وَمَنْ اَسَانِي kim bana asi olursa فَاِنَّكَ غَفُورُ الرَّح۪يمُ sen gafur rahimsin ey Rabbim. Bunlar doğru anlamak lazım. Her zaman her durumda demek ki böyle davranmak demek değil bunun manası. Peygamberler yerine göre böyle konuşur, yerine göre de savaş yapar. O orada, bu burada, şu şurada. Her mesele yerine göredir. Yarım hocalık olmaz. Bir şey duyuyorlar. Mesela, hoca beddua eder mi? Evet eder. Kim dedi etmez? Kim dedi etmez? Yarım hocalık yapmayın. Hoca beddua eder mi? Tabii eder. Yerine göre eder. Etmesi gerektiği zaman eder. Doğru yerde ediyorsa sorun yok. Peygamberimiz de beddua ediyordu. Yerine göre. İstisnai durumlardır tabii ki. Ekseriyetle dua ediyordu. Elbette öyleydi. Ekseriyetle bağışlıyordu tabii ki. Ekseriyetle Rabbim anlamıyorlar, bilmiyorlar. İnşallah anlarlar. Ey Rabbim hidayet nasip et diyordu. bağışla diyordu. Ama yerine göre beddua da ediyordu. Her meselenin bir yeri var. Şurada dua edilir, burada beddua edilir. Peygamberimiz şurada dua etti diye, Hazreti İbrahim burada böyle söyledi diye, Hazreti İsa şurada şöyle söylemiş diye, kalkıp da her zaman, her meselede, herkese karşı böyle davranılacağını zannetmeyin. Bu, bir bilgiyle konuşmak olur, yanlış olur. Bir doktor bir bilgiyle konuşursa doğru olur mu? Herkese aynı ilaç, doğru olur mu? Şu ilaç şurada, bu ilaç burada, şu tedavi yöntemi şunlara, şu yöntem ise şunlara. Herkese ayrı bir tedavi yöntemi yok mu? Aynı şekilde bu da öyle. Peygamberler de bazen savaştılar. Bazen meydan okudular. Bazen dua ettiler. Bazen beddua ettiler. Yerini bilmek lazım. Yerini bilmeyenler her yerde aynı tavrı bekliyorlar. Mesela peygamberimiz diyelim ki Enes bin Malik peygamberimizin hizmetçiliğini yapmış. Diyor ki 10 yıl hizmetçiliğini yaptım. Bana bir defa kızmadı, bağırmadı, çağırmadı. Niye böyle yaptın ya da niye yapmadın demedi. Şimdi bunu misal olarak yerine göre almalıyız. Örnektir tabii, Allah Resulü'dür. Fakat yerine göre kızdığı da var. Şimdi bunu görüyor. Sanıyor ki peygamberimiz herkese ve her zaman ve her yerde, her olayda böyle davranmış. Hayır, öyle değil. Kızdığı yer de var, ceza verdiği yer de var. Anlamıyor. Böylesi uç misaller yanlış anlaşılmamalı. O şurada, bu burada, bu da burada geçerli. Bu peygamberlerin konuşmasını yerine oturtmak lazım. Rabbena inni eskentu min zurriyeti bi vadin gayri zi zer'a inde beytikel muharram. Ey Rabbim, ey Rabbimiz, ben zürriyetimi, evladımı, onlardan bir kısmını, min zürriyeti, burada min tebaid içindir, yani bir kısmı demek. Zürriyetimden, çünkü hepsini oraya götürüp koymadı. Hacer'le oğlu İsmail'i götürdü, oraya koydu. Hepsi orada değildi çocuklarının. O yüzden buradaki min tebaid içindir. Tamamı değil yani. Ben zürriyetimden bir kısmını bi vadin gayri zi zer, gayri zi zer olan, yani ziraat yapılamayan, çorak yani, bir vadiye yerleştirdim. Yani Mekke'ye. Çöl. İmni eskentu, ben iskan ettim. Çocuklarımdan bir kısmını tarım yapılamayan bir memlekete götürdüm, Kabe'ye. O zaman Kabe yok. Oraya götürdüm ve orada Kabe'yi inşa ettim. Çocuklarımı da oraya koydum. İnde beytikel muharram, senin evinin, haram olan evinin yanına. İnsan öldürmenin haram olduğu harem bölgesi ya da ya Kabe'nin çevresi ya da daha biraz büyük bir alan, harem bölgesi. Ben oraya götürdüm çocuklarımı, oraya iskan ettim ey Rabbim, çölün ortasına, senin rızan için. Sen dedin diye al Hacer'i, İsmail'le birlikte götür, çölün ortasında bırak dedin diye. Sen dedin diye. Eslemtu li Rabbil alemin dedim. Gittim. Oraya çocuklarımı koydum. Burada Hazreti İbrahim yaptığı fedakarlıktan bir parça bahsetme ihtiyacı duymuş. Elbette Rabbi bilmektedir. Onun bunu yaptığını. Ama dua ederken bir şey isteyeceğiniz zaman yaptığınız hayırlı bir amel ile tevessül edebilirsiniz. Ey Rabbim, şu amelimin hürmetine, hani şunu yapmıştım ya, ya Rabbi, sırf senin için, hiç kalbimde başka bir şey yoktu, tam ihlas ile, %100, %90 değil, %100, sadece ve sadece senin için yapmıştım. İşte o amelim hürmetine, şu duamı kabul et, şu isteğimi ver ey Rabbim. Hani Peygamberimizin yüzü suyu hürmetine derler ya, bu da şu amelimin yüzü suyu hürmetine demek. Şu amelimin, onun hatırına bana şunu verir misin ey Rabbim? Demek caiz. Ve Peygamberimiz de sahih bir hadiste, dağ başında mağarada kalmış olan üç kişiden bahsediyor. Mağaraya sığındılar yağmur yağınca, fırtına çıkınca. Onlar mağaradayken bir kaya yuvarlandı, mağaranın kapısını kapattı. Kayayı kımıldatmak mümkün değil. Orada kaldılar. İşte o zaman dediler ki bu kayayı ancak Allah buradan kaldırır. Bunu kaldırmak mümkün değil. Yapacağımız tek bir şey var, Allah'a dua etmek. Herkes yapmış olduğu en hayırlı amelini Allah'a sunsun. Ey Rabbim, ben şunu yaptım senin rızan için. Herkes yaptığı en kaliteli ameli neyse, en ihlaslı ameli neyse o amelini Allah'a sundu ve Allah Azze ve Celle onları o kayadan kurtardı. Birinci kişi dua ettiği zaman kaya biraz kımıldadı. İkinci kişi ellerini kaldırdı, dua etti. Ya Rabbi, senin için şunu yapmıştım. Kaya biraz daha kımıldadı. Üçüncü kişi dua ettiği zaman kaya aşağıya güm diye yuvarlandı ve kurtuldular. Tevessül. Kendi salih amellerinle, ihlaslı amellerinle tevessül. Ey Rabbim, şunları senin için yapmıştım. Kalbimde hiç başka bir şey yoktu. O yüzden bana şunu verir misin? Bakın burada Hazreti İbrahim de ona benzer bir şey yapıyor aslında. Burada bir gizli bir tevessül var. Rabbim diyor, ey Rabbimiz, Rabbena diye hitap ediyor. Çünkü kendiyle beraber ailesi de var. Ey Rabbimiz demesi, çoğul kullanması, ailesini de içine almak için. Ey Rabbimiz, ben çocuklarımı bu çorak topraklara yerleştirdim. Yani senin için yaptım. Bunu göze aldım. Rabbena li yuqimus salah. Namaz kılsınlar diye böyle yaptım. Kabe'ye yakın olsunlar ve namaz kılsınlar. Herkese de namazı öğretsinler. İkame, namazın ikame edilmesi, yerine getirilmesi manasına geldiği gibi ayağa kaldırılması, yani namazın topluma yerleştirilmesi manasına da gelir. Namaz topluma yerleştirilmelidir. Diyor ki Rabbim, namazı kılsınlar diye ya da namazı ayakta tutsunlar diye. Yani herkese namazı öğretsinler. Onlar namaz kılacaklar ve herkes oraya gelecek ve onlar insanlara namazı öğretecekler. Dinin direği namaz. Namaz olmadan insanın Rabbi ile diyaloğu sağlam olabilir mi? Allah'ı unutur gider. Namaz kılmayan insan Allah'ı unutur gider. Ya Rabbi, bunun için böyle yaptım. Fec'al ef'ideten minen nas tehvi ileyhim. Ey Rabbim, insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara yönelt. Ben böyle yaptım madem senin rızan için. Sen de, onlar çölün ortasında yaşıyorlar ey Rabbim. İnsanların gönüllerini onlara yönelt, onlara güzel davransınlar. Ve oraya gelsinler, orada ticaret de yapsınlar. Oraya mal da getirsinler. Kervanlarla oraya mal getirsinler. Böylece onlar da orada o çölün ortasında yaşamalarına rağmen bolluk içinde yaşasınlar. Kervanlar gelsin oraya. Hacca gelsinler insanlar. ve onları rızıklandır ey Rabbim. Böyle dua etti. Verzukhum minessemerati leallehum yeşkurun. Ve onları rızıklandır ki onlar sana şükretsinler. Hazreti İbrahim önce Allah'a, Allah için yapmış olduğu o güzel fedakarlığı söylüyor. Ey Rabbim, ben senin için ailemi getirdim, çölün ortasına koydum. Benim bu teslimiyetime karşılık senden istediğim, kim bunu yapar? Kim bunu yapar? Ey Rabbim, kimsenin yapmadığı bir şey yaptım. Sana bu kadar itaat ettim. Elbette sen bundan çok daha güzel itaate layıksın. Sen benim neslimden gelecek Muhammed Mustafa'nın kulluğuna da layıksın. Elbette sen melaikenin itaatine de layıksın. Ama ben bir insan olarak bunu yaptım. Bu çok zor bir şey. Bunun için senden istediğim şey, insanların gönüllerini onlara meylettir. Onları sevsinler, oraya gelsinler. Ve bu dua kabul olmuştur. Hazreti İbrahim'i de insanlar sevdiler. Hazreti İbrahim'in neslinden gelen Hazreti Peygamber'i de insanlar sevdiler. Sevmeyenler de var tabii ki. Ama insanların büyük bir çoğunluğu ne Hazreti İbrahim'e laf söyler, ne Hazreti Peygamber'e sallallahu ta'ala aleyhi ve selleme laf söyler. Söyleyenler varsa da sevenler çoktur. Bu dualar kabul edilmiştir. Ey Rabbim, onlara insanların gönüllerini meylettir ve onları semerelerle, meyvelerle, güzel şeylerle, onları ürünlerle, onları rızıklandır. Böylece sana şükretsinler. Yine şükretsinler diye. Yani onlar zenginleştiresin diye de değil. Yine şükretsinler diye. Böylece yükselsinler. Ey Rabbim, yükselmeleri için sen onlara ver ki sana daha çok şükretsinler, böylece daha çok yükselmiş olsunlar. Vermezsen bu insanoğlu şükretmez. Vermezsen şükretmezler. Ver ki şükretsinler. Böylece yükselsinler. Yani rahat yaşasınlar diye de değil. لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ Şükretmeleri için. Umulur ki belki bu şekilde şükrederler. Şükür nedir? İnsanın nimeti, kendisine verilen nimetleri unutmamasıdır. Şükür nedir? Zorluk zamanlarında yine de Allah'ın verdiğine kanaat etmektir. Ve elhamdülillah diyebilmektir. Her zaman bolluk içerisinde şükür değil, bazen de zorluk içerisinde şükür. Bolluk içerisinde herkes şükreder. Ama zorluk içerisinde çok az insan şükreder. Ey Rabbim, onlar sana şükretsinler. Hakikaten de öyle olmadı mı? Hazreti İbrahim'in duası kabul olmadı mı? Peygamberimize kadar da yine hac devam etti geldi. Peygamberimizden sonra da dünyada şu anda Kabe kadar şerefli bir yer var mı? Kabe kadar dünyada bilinen ikinci bir yer var mı? Kabe kadar her an 24 saat kaç saniye yapıyorsa 24 saat bir saniye boşluk bulamazsınız. Daima binlerce insan tavaf eder. Var mı başka bir yer dünyada bu şekilde? Canlı yayında veriyorlar. Mekke televizyonu canlı yayında veriyor. 24 saat ne zaman açarsanız açın. Etrafında yüzlerce, binlerce insan tavaf ediyor. Var mı böyle bir yer? İkinci bir yer. bu kadar etkili olmak ancak peygamberlere mahsustur. Sahte peygamberlerin bu kadar etkili olabilmesi mümkün değildir. Hiçbir sahte ve sahtekarın tesiri uzun süreli değildir. 4000 yıldır insanlar Kabe'yi tavaf ediyor, ediyor, ediyor, ediyor. Hem de galaksiler gibi. Hem de galaksiler gibi. Aynı istikamette. Saatin tersine. Saatin tersi istikamette. Galaksiler de öyle. Dünya güneşin etrafında öyle döner. Ay dünyanın etrafında öyle döner. Güneş kendi galaksisinde öyle döner. Bütün yıldızlar hepsi o istikamette döner. Galaksi olarak da yine aynı istikamette dönerler. Kabe'deki gibi. Neden diğer istikamette değil de, saat istikametinde değil de, tersi istikamette, kainat o şekilde dönmektedir. Mümin ona katılmaktadır. Kabe'yi tavaf ederken, mümin de kainatla birlikte, galaksilerle birlikte, ey Rabbim ben de onlarla beraber sana kulluk ediyorum. Ben de o kainatın bir zerresi olarak, ben de sana kulluk görevimi yerine getiriyorum. Hazreti İbrahim ne kadar tesirli oldu. Böyle bir ibadeti peygamber olmayanın yerleştirebilmesi mümkün değil. Peygamber olmayanlardan hangisi böyle bir ibadeti dünyaya yerleştirmiştir? Bu kadar etkili ve bu kadar çok sayıda insan üzerinde etki kurabilmiştir. İbrahim Aleyhisselam'ın duası, onun duasının böyle kabul edilmiş olması, bu kadar etkili olması peygamberliğinin de delillerindendir. Peygamber olmayan hiç kimse bu kadar dünyada tesirli olamamıştır. Ve Kur'an Hazreti İbrahim'i Mekkelilere hatırlatıyor bu şekilde. Ey Mekkeliler, siz İbrahim'in torunu olmakla övünmüyor musunuz? Kabe'ye de Beytullah demiyor musunuz? İbrahim putları reddediyordu. Siz neden putperest oldunuz? İbrahim'in soyundan gelmek marifet değil. Sizin davanız onun davası değil. Dininiz onun dini değil. İnancınız onun inancı değilse, hayatınız, yaşantınız onunki gibi değilse, onun torunu olmanın ne manası var? O sizin gibilerle savaştı. Siz onun torunu olmakla övünüyorsunuz. Halbuki o sizin gibilerle savaştı. Ey Mekkeliler, İbrahim'i hatırlayın, bu şirkten dönün. Allah Azze ve Celle'nin Mekkelilere Hazreti İbrahim'i hatırlatması, hem Mekkelilere onun soyundan geldikleri için, hem Yahudilere, onlar da sonuçta Hazreti İbrahim'in neslinden gelen Hazreti Musa'ya tabi olduklarını iddia ediyorlar. Hem de Hristiyanlara mesaj vermek için Hazreti İbrahim putperest değildi. Hazreti İbrahim şirki reddetmişti. Hazreti İbrahim bunun için ya Rabbi beni de evlatlarımı da şirkten muhafaza buyur diye dua etmişti. Onun izinden gittiğini söyleyenler yalancısınız. Yalancısınız. Şirk içinde olup da Hazreti İbrahim'in dinindeniz diyenler. İbrahim'i dinler diye yalanlar uyduranlar, İbrahim'i dinler diye bir şey olamaz. Güya Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam İbrahim'i dinler. Allah'ın, tek Allah'ın 3 tane dini olacak değildir. Bir Allah'ın 1 tane dini olur. Semavi dinler kavramı yalandan ibarettir. Semadan gelen din 1 tanedir. İbrahim'in dini de bir tanedir. Üç tane dini yoktur. İşte Hazreti İbrahim tevhid dinini öneriyordu, emrediyordu ve bunun için dua ediyordu. Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğlu diyor. Hristiyanlar da İsa Allah'ın oğlu diyor. Üç tanrıya inanıyoruz diyor. Bunlar İbrahim'i dine dahil olabilirler mi? Kur'an Yahudilere de cevap veriyor. Siz de İbrahim'i dinin dışına çıktınız. Hristiyanlara da söylüyor. Mekke'nin müşriklerine de. Hepiniz de müşriksiniz. İbrahim'in dininin dışına çıktınız. İbrahim işte buydu. Siz ise öyle değilsiniz. Ve Hazreti İbrahim'in duası devam edecektir. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi yeryüzünde senin medeniyetini yeniden kurabilmeyi nasip eyle. Bu uğurda çalışan, gayret gösteren kardeşlerimize yardım eyle. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.